Kur'an'da bahsedilen İncil bugünkü 4 İncil mi?
Tabii aslında bu bizim sanıyorum kesin olarak cevaplama şansına sahip olmadığımız bir soru ama bir takım verilerden hareketle bence bazı yargılara ulaşmamız mümkün olabilir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir İncil'den bahsediliyor. Fakat bu İncil hakkında bize az sayıda bilgi veriliyor. Mesela ben İnciller Güvenilir Metinler Midir kitabımda böyle birkaç not almışım. Oradan sizinle paylaşmak isterim müsaadeniz olursa. İşte Allah katından Hazreti İsa'ya nazil olmuş İncil. Ali İmran ve Maide surelerinde belirtildiği üzere. Bizzat Allah tarafından Hazreti İsa'ya öğretilmiş. Yine Ali İmran ve Maide surelerinde belirtildiği kadarıyla. Yine Maide'de önceden Hazreti Musa'ya vahyedilen Tevrat'ı tasdikler mahiyette bir içeriğe sahip olduğunu biz öğreniyoruz. İnsanlara hidayet aracı olmak üzere nazil olduğunu yine öğreniyoruz. Öğüt niteliği taşıdığını öğreniyoruz Maide suresinden. Yani burada Allah'ın bazı vaat ve hükümlerinin İncil'de yer aldığını öğreniyoruz. Yine Araf suresinde Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed'i müjdelediği şeklinde bir rivayetin de yer aldığını görüyoruz. Kısacası bu ve benzeri bir takım verilerden hareketle görebildiğimiz kadarıyla İncil dediğimiz kitap aslında bugün bizim elimizde mevcut Kur'an-ı Kerim'e benzer bir kitap olmalı yargısına ben ulaşıyorum. Yani Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olan ayetleri Allah tarafından Hazreti İsa'ya hitaben bazen söylenen ifadeler, ayetler benim anladığım İncil'den bu. Ve tekil bir kitap. Bir kitap, İncil. Şimdi biz bugünkü 4 İncil metnine baktığımızda acaba bu kriterlerin hangisini karşılıyor? Ne kadarlık kısmını karşılıyor? Şimdi bir kere her şeyden önce bir İncil yok. 4 tane İncil var. İkincisi bu metinler Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olan ayetlerine hiç benzemiyor. Zaten metinlerin böyle bir iddiası da yok. Hatta bu metinlerin bizzat yazarları, mesela Luka İncili'nin birinci pasajında olduğu üzere bize şeyden bahsediyor. Yani bu metinlerin aslında anlatılardan hareketle kaleme alınmış metinler oldukları şeklinde bir yargıya ulaşmamızı mücbir kılıyor. Yani Luka İncili'nin yazarı bize çok enteresan bir biçimde aslında kendilerine anlatılanları kaleme aldığını söylüyor. Henüz İncil'in başlangıç pasajında. Tabii bu çok enteresandır. Neden? Bizzat İncil'in kendi metninden, İncil metinlerinden biz bu metinlerin nasıl kaleme alındığına dair bir tanıklığa sahip oluyoruz. Çünkü Luka İncil'inin yazarı orada bize diyor ki işte aramızda diyor birçokları. Bakın aramızda birçokları. Başlangıçtan itibaren diyor yaşananların tarihçesini yazmaya başladılar. Ya da öyküsünü anlatmaya başladılar. Nasıl? Bu hadiselerin diyor tanıkları olanlar bize anlattılar. Biz de diyor bunları yazdık. İşte bugün Yeni Ahit içerisindeki Luka İncili'nin öyküsünü bizzat metnin kendi. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de bizim şey yaptığımız, biraz önce üzerinde durduğumuz İncil'e benziyor mu? Böyle bir İncil'in tasvirini mi yapıyor acaba Kur'an-ı Kerim? Öte taraftan biraz daha İncil metinlerini biz detaylı incelediğimizde birçok kişi tarafından, aslında o da hatalı bir yaklaşımdır ama kısmen doğrudur. Mesela bu İncil'lerin Hazreti İsa'nın hayatını anlattıklarını görüyoruz. Biyografi deniyor bunlara. Yani elimizde bugün bizim Matta, Markos, Luka, Yuhanna diye 4 tane metin var. Biz bu metinlere baktığımızda bunlar Allah'ın Hazreti İsa'ya olan nazil olan ayetleri değil ki. Ya nedir? Hazreti İsa'nın hayatıdır. Onu da ne kadar doğru anlattığı da tartışılır. biyografidir ama ne kadar biyografidir? Mesela bununla ilgili olarak modern araştırmacıların ulaştıkları yargılar bunun antik biyografi geleneğiyle uyumlu metinler oldu edebi türü itibariyle. Neden? Çünkü antik biyografi geleneğinde bir kahraman figürü vardır. Bu kahraman figürünü daha da kahramanlaştırmaya yönelik anlatılar o merkez figürün etrafında yer alır. İşte İncil metinlerine de baktığınızda hakikaten anlatı buna dairdir. İnciller arkadaşlar, Allah'ın Hazreti İsa'ya, bugünkü İnciller, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Allah'ın Hazreti İsa'ya nazil olan ayetleri değil. Bir takım yazarların, doğru veya yanlış bu ayrı bir tartışma konusu, Hazreti İsa'nın yaşamına ya da öğretilerine dair anlatıları. Fakat bundan çok daha fazlası. Neden? Çünkü bu İnciller İsa'nın çarmıha gerilişinin öyküsüdür. Bakın burası çok önemli bir nokta. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bizim bugün adına Matta, Markos, Luka, Yuhanna dediğimiz, aslında yazarlarını da bilmediğimiz bu metinler İsa'nın çarmıha gerilişinin öyküsüdür. Dört İncil'de. Bunu anlatmak için yazılmış metinlerdir. İsa'nın çarmıha gerilişini, yani Matta adı verilen İncil'in yazarı bize, durun ben bir metin yazayım da Hazreti İsa yaşamı sırasında bize ne söyledi, bizden ne yapmamızı istedi, onun yaşamına dair detaylar neydi, biyografisine dair teferruatlar nelerdi, günlük yaşamında neler yapardı, ne yerdi, ne içerdi, bunları anlatmak gibi bir amacı yok. Ya nedir amacı? Çarmıha gerildiğini bize söylemek, ama biraz uzun bir girişle birlikte. Çünkü şu düşüncenin oluşmasını istiyor sizde. Dört İncil'in yazarının da okurlarında bırakmak istedikleri bir intiba vardır. Nedir bu intiba? Tanrısal bir varlık insanların arasında yaşadı. Sonra çarmıha gerildi, öldü, dirildi, göğe çıktı ve yeniden gelecek. Müjde tabirinin anlamı budur zaten Hristiyan teolojisinde. Bunun şeyi müjde, İncil, Evangelion, hepsi iyi haber anlamına gelir. İyi haber. Peki iyi haber nedir? Şimdi bakın, müjde diyorsunuz. Müjde diyoruz. Müjde kelimesini Müslümanlar mesela ne için kullanıyor? Mesela vaftizci Yahya İsa'yı müjdeliyor. Değil mi? İsa Hazreti Muhammed'i müjdeliyor. Hayır, böyle değil Hristiyanlıkta. Evet, vaftizci Yahya'ya biçilen rol odur, ama Hazreti İsa'ya bu bakımdan biçilen role baktığınızda onun müjdesi nedir? Ya da İsa'ya dair müjde nedir? Ya da Mesih'e dair müjde? Mesih'in çarmıha gerilip öldüğüne dair haberdir. Bu iyi bir haberdir. Neye iyi bir haberdir? Niçin iyi bir haberdir? Çünkü insanlık bu sayede günahtan kurtuldu. Pavlus teolojisinin soteriolojik temeldeki açılımı zaten budur. Kurtuluşa dair bir öğretidir bu. Bu nedenle de Hristiyanlık Mesih merkezli, Kristosentrik bir inanç sistemidir. Tanrı merkezli değil. Evet, Tanrı merkezlidir, ama bakın anlattığım bağlamdan, perspektiften baktığınızda Mesih orada merkez ve belirleyici bir öğedir. İnsanlık Adem'den itibaren, çok defa anlattım bunu, çok defa yazdık, herkes, birçok kişi de, sadece ben değil, birçok araştırmacı da, zaten Hristiyanlar da bunun böyle olduğunu söylüyorlar. İnsanlık Adem'den itibaren büyük bir günahın içindeydi ve Mesih'in ölümü, yani onun kefaret ölümü, kendisini çarmı üzerinde feda etmesi insanlığı bu günahtan kurtardı. Sizin inanmanız gereken şey budur. Ve bu metinler bu yüzden yazılmıştır. Kanıt mı? Miladi 2. yüzyılda onlarca metin var. Thomas İncil'i var, Ebionitler İncil'i var, Nazarenler İncil'i var, Mecdelli Meryem İncil'i var, Nikodemus İncil'i var. Çocukluk İncil'leri var, İbrani Thomas İncil'i var, Yakup İncil'i var. Bir sürü İncil var. Neden bu metinlerden hiçbir tanesi bugünkü İncil'ler gibi Hristiyan dünyada kabul görmedi? Mesela Thomas İncil'i kronoloji itibariyle çok erken dönemi temsil eden bir metindir. Hatta bizzat İsa'nın sözlerinden oluşur. 1940'lı yıllarda Nakamadi kazılarında bulunmuştur. Neden Thomas İncil'i kanonik değil? Çünkü kilisenin beklentisini karşılamıyor. Kilise için temel beklenti nedir? Mesih'in çarmıha gerilişini söyleyecek bir metin. Ve o metin kurtuluş mesajını verecek. Sadece metin olması da gerekmez. Müjde, evangelion denilen şey sadece yazılı metin değil, sözlü bir anlatı da olabilir. O da müjdedir Hristiyanlara göre. Bakın, ortada çok temel bir uçurum var. Müslümanların ve Kur'an-ı Kerim'in İncil'den anladığı şey bambaşkadır. Hristiyanların ve kilisenin İncil'den ya da İncil'lerden anladığı şey bambaşkadır. Madem Hristiyanlığın mevcut, Hristiyan tarihinde mevcut ve bizim bugün bildiğimiz İncil'lerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği İncil ise, neden Thomas İncil'i değil? Ya bu kriteri, Thomas İncil'inin apokrif, Markus İncil'inin kanonik olduğunun kriteri neye göre yapıldı? Kilisenin ruhbanları toplandılar, dediler ki bu kanoniktir, bu apokriftir. Kanonikleşmesi, yeni ahit metinlerinin kanonikleşmesi tarihi diye bir tarih var. Bu tarihe baktığınız zaman İrenaeus'u, Muratori kanununu, Tatianus'u, Markion'u, 3. 4. yüzyıllarda toplanmış bir takım konsilleri, yeni ahitin kanonikleşmesine dair tartışmaları, detaylıca baktığınız zaman inceledi. Bunlar hepsi Batı'da yapılan çalışmalardır. Literatürde mevcut modern çalışmalardır. Bu çalışmalara baktığınız zaman göreceğiniz şey odur. Bunlar tartışılan, tartışmalı süreçlerin sonunda kanonik kabul edilmişlerdir. Peki kim bunu kanonik kabul etti? Ruhbanlar. Peki bu İslam dünyası ruhbanların yaptıkları bu seçimi kabul etmek zorunda mı? Bunun bize getirdiği nokta nedir? Mesela açıyorsunuz, diyorsunuz ki ya Kur'an-ı Kerim'de bakın işte Hazreti Muhammed'in müjdelenmesi gerekir İncil metinlerinde. Açıyorsunuz 4 tane metni, okuyorsunuz okuyorsunuz, yok. Bu sefer zorlamaya başlıyorsunuz. Efendim bak burada Parakletos ifadesi geçiyordu, o aslında Hazreti... Nereden siz Parakletos ifadesinin Hazreti Muhammed olduğuna nereden kanaat getiriyorsunuz? Var mı bunun? Bu çok daha Kur'an-ı Kerim'den benim anladığım kadarıyla çok daha baskın bir şekilde vurgulanması gerekmez mi Hazreti İsa'nın? Çok daha baskın bir şekilde bu şeyde bir peygamberin müjdelendiği çok daha açık seçik ifade edilmesi gerekmez mi? Sonra Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğiyle ilgili biz ayetlere rastlıyoruz. Halbuki bu İncil'de Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini söylüyor. Arkadaşlar bu İncil metinlerinin içerisinde ki ben İnciller Güvenilir Metinler Midir kitabında bu dört İncil'in nasıl yazıldığına dair mevcut bilimsel verileri mümkün mertebe yapabildiğim kadar anlatmaya, modern literatürde özetleyerek Türkiye'de işte meraklılarına şey yapmaya çalışmıştım. Elimizden geldiğince yapmaya çalışmıştık. Bu İncil metinlerindeki mevcut birçok pasaj Hazreti İsa'nın beşer olduğu şeyine karşıdır. Yani ilah olduğu sonucuna ulaşabilirsiniz yani bu metinlerde. Tabii ki bunlar çok derin tartışmalar ama basit tartışmalar değil. Bunlar hepsi ihtisas konusu olan mevzulardır. Bakın mesela Kyrios diye bir ifade var. Rab diye Türkçe'ye çevrilen bir ifadedir bu. Yeni ahit metinlerinde defalarca kere kullanılır. Hem İsrail'in tanrısı için hem otorite ve nüfus sahibi beşer varlıklar için hem de Hazreti İsa için. Hazreti İsa için kullanıldığında da iki ayrı bağlamda kullanılır. Birçok noktada beşer, Hazreti İsa'nın beşer bir varlık olarak otorite, nüfus, güç sahibi oluşunu tanımlar. Bilgili oluşunu tanımlar. İşte mesela şeriat konusunda uzmanlığını, mucize gösterme yeteneğini. Fakat bazı pasajlarda onun tanrılığı ya da beşer üstünlüğünü şey yapar. Şimdi Kyrios, Yunan kültür ve dil bağlamında baktığınız zaman beşer varlıkların sonradan kazandıkları bir yetidir, bir özelliktir. Halbuki bazı, mesela Luka İncil'indeki bir anlatıda Meryem Elizabeth'i ziyaret eder. Orada Rab diye, yani Kyrios ifadesi geçer. Daha henüz annesinin karnındayken İsa. Siz şimdi şunu diyemezsiniz, ya burada bir manipülasyon var. Hayır. Luka İncil'inin yazarı da İsa'yı annesinin karnındayken otorite ve güç sahibi bir varlık olarak nitelendirir. Henüz İsa doğmadı. Henüz nübüvvet yok, peygamberlik yok, herhangi başka bir şey yok. Henüz herhangi bir konuda uzmanlaşması, güç ve otorite kazanması gibi bir durum söz konusu değil. Daha annesinin karnında. Şimdi siz burada Hazreti İsa'nın bazı pasajları, zaten Yuhanna İncil'ine falan hiç girmiyor. Yani Yuhanna İncil'ine girdiğiniz zaman zaten Logos doktrini çerçevesinde birçok noktada Hazreti İsa'nın ilahlaştırıldığını, beşer üstü bir statüye yüceltildiğini falan görüyorsunuz. Bir de şunu da düzeltelim. Yani bu Yeni Ahit dediğiniz metin İncil değildir. Yeni Ahit denilen metin Yeni Ahit'tir. İncil bunun içerisindeki ilk 4 bölümdür. Yani bu, ben bazen görüyorum Yeni Ahit diyor. Ya bu Yeni Ahit bu yani. Bu İncil değil bu. İncil bunun içerisindeki ilk 4 şeyin adı şeydir. Buna siz Yahudi kutsal metinlerinde dahil edersen burada da Kitab-ı Mukaddes denir. Yani burada da terminolojiyi biz bir türlü anlayabildiğim kadarıyla çözümleyebilmiş değiliz. Yani doğru bir terminolojiyi kullanamıyoruz henüz. Kısacası 4 İncil'e baktığımız zaman bu metinlerin muhteviyatı, kaleme alınma amaçları, kendi İncil yazarlarının ifadesiyle kaleme alınma amaçları ve Kur'an-ı Kerim'de bize İncil'ler hakkında verilen az sayıdaki bilgiyi biz masanın üzerine koyup da şey yaptığımızda İncil'lerin bu 4 İncil olması ihtimali bana pek inandırıcı gelmiyor. Yanılıyor olabilirim. İnsanları tabii ki yanıltmaktan da Allah'a sığınıyorum. Biz doğruyu bildiğimiz iddiasında değiliz. Sadece mevcut verileri yapabildiğimiz kadar yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla burada karşı karşıya kalacağımız temel soru şu. Madem öyle, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen İncil nerede? Şimdi biz bu sorunun cevabını maalesef net olarak bilmiyoruz. Bugün birçok insan, birçok araştırmacı, hatta birçok Müslüman araştırmacı, Hazreti İsa'nın tebliğinin sözlü olarak kaldığı, hiçbir zaman yazıya geçirilmediği, geçirildiyse bile erken dönemde kaybolduğu, kaybolmuş olabileceği şeyini taşıyorlar. Kanaatini taşıyorlar. Eğer yazıya geçirildiyse, şimdi biz arkadaşlar bugün 21. yüzyılın koşullarından bakıyoruz erken döneme. Bugün 2,5 milyara yakın işte dünyanın en büyük dini Hristiyan yaşıyor. Gelenekçi, geleneksel Hristiyanlığın temsilcileri bunlar. Her ne kadar Ortodokslar, Katolikler veya işte Protestanlar veya bir takım başka bir takım cemaatler özelinde bunların mezhepleşme olguları üzerine durulsa da geleneksel Hristiyanlıktan söz ediyoruz biz. 2. yüzyılın, 3. yüzyılın Hristiyanlığı böyle değil. 4. yüzyıldaki Hristiyanlık böyle değil. O dönemlerde çok daha ilginç, çok daha farklı gelişmeler yaşandı. 4. yüzyılda Hristiyanlık birçok farklı mezhep, birçok farklı akım arasından bir ana akım şey belirledi. Bu teslisçi yorumdur. Konstantinos 325 İznik Konsili, Theodosius 381 İstanbul Konsili ve ikisi arasında yaşanan dönem 4. yüzyıl Hristiyanlığın resmi devlet dinine dönüştüğü, imparatorluğun tedricen Hristiyanlaştığı ve kilisenin Roma İmparatorluğu'nun bir kurumuna tevil edildiği bir dönem. 4. yüzyıl. Bu süreçte ne olmuştur? Hristiyanlık bir ortodoks yapı oluşturmaya çalışmıştır kendi içinde. Bir ana akım yapı oluşturmaya çalışmıştır. Ve bu ana akım yapının dışında kalan bütün alternatif onlarca farklı akımın taraftarı kovuşturulmuşlardır. Birçoğu kaçmışlardır. Birçoğu sürülmüşlerdir. Ve biz bunların kaçtıkları yerleri de biliyoruz. Mesela İsa'nın beşer olduğuna inanan, arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim. Hazreti İsa'nın beşer olduğunu söyleyen cemaatler vardı. Kim bunlar? Nasraniler, Ebionitler, Dinamik Monarşiyanistler, Bizantiyonlu Theodotos, Samsatlı Pavlos, Artemon, Sirmiumlu Foteinos. Bakın birçok isimden söz ediyorum. Bunlar Hazreti İsa'nın beşer olduğuna inanıyorlar. Bunlar İsa ve aforoz edildiler. Çeşitli zamanlarda toplanan konsillerle. Ebionitler biliyor musunuz ki bugünkü Hristiyanlığın 4 İncil'ini kabul etmezler. Onlar İbrani dilinde yazılmış kendilerine has bir İncil'e sahiptiler. Nereden biliyoruz? Kilise yazarları söylüyor. Ve biz Ebionitlerin sonraki dönemlerde 4. yüzyılda bizzat ismen zikredilerek mesela İznik Konsili'nde ya da Samsatlı Pavlus taraftarlarının aforoz edildiklerini biliyoruz. Aforoz edilmişlerdir bunlar. Neden? Çünkü İsa'nın tanrılığını kabul etmiyor. Gelenek dışında kalmış. Bunlar ne yaptılar? Kaçtılar. Kovuşturmalardan. Hem Roma yönetiminin kovuşturmalarından hem kilisenin kovuşturmalarından. Nereye kaçtılar? Mesela bir grubu İran'a gitti. 224 öncesinde Partlar yaşıyordu orada. 224 sonrasında Sasaniler yönetiyordu. İlginç bir coğrafyadır. Doğu kilisesi var. Sonradan Nestori görüşe tekabül edecek, dönüşecek o kilise. İmparator Zenon sonrasında, 5. yüzyılda. 484 konsiliyle Nestori görüşü kabul edecek. Halbuki orada Carter'in verdiği bir liste vardır. Mesela Mecusi, Rahip Carter. Hristiyanları ayırır, Nasranileri ayırır. İki tane cemaatten bahseder. Çok ilginç midir? Suriye çöllerine kaçmışlardır. Arabistan sahasına kaçmışlardır. 10. yüzyılda Müslüman müellifler var. Hazreti İsa'ya iman eden ama onun bir beşer olduğunu, bir Yahudi bağlamında, kurtarıcı kral bağlamında bir beşer olduğunu, Mesih olduğunu, bir peygamber figürü olduğunu söyleyen Yahudi cemaatler var. Nerede? Arabistan sahasında. Bunlar 7. yüzyılda, 6. yüzyılda çok daha kalabalık kitlelere tekabül ediyorlardı. Biz onlar hakkında çok az şey biliyoruz. Neden? Çünkü gelenek dışı. Tudelalı Benjamin mesela, işte bu meşhur seyyah, anlatıyor, şeyde var. Birçok yazar bunlardan bahsediyor. Hatta bizim Kadı Abdülcabbar'ın 10. yüzyılda alıntı yapıp da naklettiği bir metin var. O metin de işte 5. ve 6. yüzyılda kaleme alınmış, Ebionikler tarafından kaleme alınmış bir metindir yani. Şimdi onlar bile, yani bu bahsettiğim gruplar dahi 4 İncil'i kabul etmiyorlar. Biz bunu net olarak biliyoruz. Kendilerine az İncil'leri var bunların. Sonra İncil'lerin kendi aralarındaki literal ilişkileri açıklarken gördüğümüz kadarıyla Q İncil'i diye, M İncil'i diye, L İncil'i diye ya da Urmarkos diye bilim adamları tarafından tanımlanan ama bizim mahiyetlerini, içeriklerini tam olarak bilemediğimiz yazılı metinler var. 4 İncil'den daha önceki dönemleri temsil eder. Bunların da İncil'den bahsedilirken, Kur'an-ı Kerim'deki İncil'den bahsedilirken mütalaa edilmesi düşünülemez mi? Ebioniklerden bugüne bir İncil kalmamış olması bence mümkün olabilir. Çünkü devamlı kovuşturma altındalar. Zaten başka bir şey kalmamış. Arius'çulardan bugüne ne kalmıştır ben soruyorum. Arius 4. yüzyılın Hristiyanlık tarihindeki en büyük sapkını. Arius'un eserleri var. Arius'un kendi yazdığı Nikomedyo'la Eusebius, Arius teolojisinin 2 numaralı ismi. Hem de sarayda bizzat Konstantinos'un danışmanlığını yaptı Hosius sonrasında. Ariusçu bir cenah var. 379 yılına kadar imparatorluğun resmi vesibi. Ariusçulardan bugüne ne kalmıştır? Siz Ariusçular hakkında ne biliyorsunuz? Düşmanlarının anlattığı kadarını biliyorsunuz. Şimdi neyi söylemeye çalışıyorum? İncil'lerin kanonikleşmesi sürecinde de bir metin, belge erozyonu yaşanmıştır. Kilise tarafından da sistemli şekilde desteklenmiştir. Nedir bu? 4 İncil esas, ötekiler apokrif. Bu varlığını devam ettirecek, ötekiler gelenek dışında bırakılacaklar, yakılacaklar, yıkılacaklar, yok edilecekler. Biz buna dair kilise tarihçilerinin verdikleri verileri biliyoruz. Diokletian'ın zulümleri sırasında diyor, geldiklerinde biz Arusçuların metinlerini veriyorduk yaksınlar diye diyor. Kilise tarihçileri söylüyor bunu. Ya 4 İncil, yani bizim İncil dediğimiz metnin 7. yüzyıla ulaşmamış olması mümkündür. Belki de ulaşmıştır. O dönemde biliniyordur. Daha sonra ulaşmamış olması da bir şekilde mümkündür. Veya başka bilemediğimiz mahiyetinde bir şey olabilir. Öyledir demiyorum. Bak, öyledir demiyorum. Ama farklı farklı doneleri bir araya getirdiğimizde bunun da ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Aslında burada şunu da ilave etmek gerekiyor. Tabii Hristiyan dünyada mesela bilim dünyasında yapılan ve İncil'lerin tahrifatına delil gösterilen bir takım argümanlar mesela Hristiyanlarca reddediliyor. Diyorlar ki özellikle Müslüman dünyaya yönelik bu eleştiri yapıyorlar. Diyorlar ki niçin Allah indirdiği bir kitabın bozulmasına ya da tahrif edilmesine müsaade etti diyorlar. Halbuki ben mesela İncil'ler güvenilir metinler midir diye bir kitap yazdım. Burada İncil'lerin tahrifatına dair bir takım argümanlar üzerinde durduk. Ama bunu şu anlamda yapmadık. Yani Allah'tan gelen bir kitabın tahrifatına değil, 4 İncil'in tahrifatına dair bir şey olarak gösterdik. Yani ben dolayısıyla bu argümanın da çok sağlıklı olduğu kanaatinde değilim. Son söz olarak şunu ifade edeyim. Ben kendi kanaatim olarak Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İncil'in bugünkü 4 İncil olduğu düşüncesinde değilim.